Ayrım 7.
Cinsel onur doğası gereği kadın ve erkek onuru olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki tarafça da iyice anlaşılmış bir ortak bilinçtir. Erkek onuru büyük ölçüde daha önemli olanıdır. Çünkü kadın yaşamında cinsel ilişki esastır. Demek ki kadın onuru bir genç kızın kendisine hiçbir erkeğe ve bir kadının da evli olduğu erkekten başkasına vermediğine ilişkin genel görüştür. Bu görüşün önemi şuna dayanır. Kadın cinsi erkek cinsinden her şeyi, yani arzuladığı ve gereksindiği her şeyi ister ve bekler. Buna karşılık erkek cinsi kadın cinsinden öncelikle ve dolaysızca yalnızca tek bir şeyi ister. Bu yüzden erkek cinsinin kadın cinsinden o tek bir şeyi, ancak her şeyin ve birleşmeden doğan çocukların sorumluluğunu üstlenmesi karşılığında alabileceği bir düzenleme yapılmıştır. Tüm kadın cinsinin refahı bu düzenlemeye dayanır. Bu düzenlemeyi gerçekleştirebilmek için kadın cinsinin bir araya gelmesi ve ortak bilinci kanıtlaması zorunludur. Ama bundan sonra kadın cinsi bir bütün olarak ve beraberlik içinde bedensel ve zihinsel güçleri doğal olarak daha üstün olduğu için tüm dünyevi mallara sahip olan elindekiler aracılığıyla dünyevi mallara mülkiyetine ulaşabilmek için yenilmesi ve fethedilmesi gereken ortak bir düşman olarak erkek cinsinin karşısına çıkar. Evlilik dışı her türlü ilişkinin erkek cinsine kesinlikle yasak olmasına dayanan tüm kadın cinsinin onur ilkesi bu sonuca yöneliktir. Böylelikle herkes bir tür teslimiyet olan evliliğe zorlanır ve tüm kadın cinsinin geçimi sağlanmış olur. Ama bu amaca tam olarak ancak yukarıda anılan ilkenin kesin bir biçimde denetlenmesiyle ulaşılabilir. Bu yüzden tüm kadın cinsi gerçek bir ortak ruhla bu ilkenin tüm üyeleri arasında korunmasını gözetir. Buna uygun olarak evlilik dışı bir ilişkiye girerek bu eylem biçiminin yaygınlaşmasıyla refahı tehlikeye düşecek olan tüm kadın cinsine ihanet etmiş bulunan bir genç kız cinsinden dışlanır ve onursuzlukla damgalanır. Onurunu yitirmiştir. Artık hiçbir kadın onunla görüşemez. Adeta bir vebalı gibi kaçılır ondan. Evliliğe ihanet edeni de aynı yazgı beklemektedir. Çünkü o erkeğin uyduğu teslimiyete uymamıştır. Ve böyle bir örnekle erkeklerin de aynı şeyi yapmasını gündeme getirmiş olur. Oysa tüm kadın cinsinin mutluluğu bu teslimiyete bağlıdır. Ayrıca evliliğe ihanet eden kadın, eyleminin içerdiği sözünde durmamazlık ve aldatma yüzünden cinsel onuruyla birlikte burjuva onurunu da yitirir. Bu yüzden elbette bağışlayıcı bir anlatımla kandırılmış bir kız denir. Ama kandırılmış bir kadın denmez. Ve bir genç kızı baştan çıkaran erkek onunla evlenerek onu yeniden onurlu kılabilir. Ama bir kadınla zina işleyen erkek o kadın kocasından boşandıktan sonra da onu onurlu yapamaz. Bu açık kavrayışın sonunda gerçi iyileştirici ve hatta zorunlu olan ama çok iyi hesaplanmış ve çıkara dayanan ortak ruhu kadın onuru ilkesinin temeli olarak görürsek bu ortak ruhun kadın yaşamı için büyük bir önem taşıdığı ve bu yüzden mutlak değil ama göreli bir değeri, yaşamın ve amaçlarının üstünde ve dolayısıyla bedeli yaşam olan bir değeri bulduğu ortaya konabilir. Buna göre Lucretia'nın Virginius'un aşırı trajik maskaralıklarına dönüşen eylemleri asla alkışlanamaz. Bu yüzden Emilia Galotti adlı oyunun sonucunun biraz öfke uyandıran, tiyatro salonundan tam bir gücenmeyle ayrılmaya neden olan bir yanı vardır. Buna karşılık cinsel onuru inadına Egmont'un Claver'i ile sempatik görmekten kendimizi alamayız. Onur ilkesinin böyle doruğa vardırılışı, araç uğruna amacın unutulması demektir. Çünkü böyle bir aşırılaştırmayla cinsel onura mutlak bir değer atfedilir. Oysa ki öteki tüm onurlardan farklı olarak cinsel onurun salt göreli bir değeri vardır. Hatta nikahsız yaşayan Thomasius örneğinde Luther'in reformasyonuna kadar hemen hemen her ülkede ve her dönemde nikahsız birlikte yaşamanın yasal olarak izin verilen ve kabul edilen bir ilişki olduğu, böyle bir ilişki içinde birlikte yaşayanın onurlu kaldığı görüldüğüne göre Babilli Militta'nın Herodot 1. cilt 199 adını anmaya bile gerek yok. Evliliğin salt geleneksel bir değeri vardır diyebiliriz. Elbette özellikle boşanmanın olmadığı Katolik ülkelerde evliliğin yüzeysel biçimini olanaksızlaştıran burjuva ilişkileri de vardır. Ancak her yerde hükümdarlık yapan beylerin arasında benim görüşüme göre yasal çocukların ölmesi durumunda yasa dışı çocukların hak isteyebileceği sınıfsal açıdan uygun olmayan bir evlilik yapmak yerine bir metres tutan beyler çok daha ahlaklı davranmaktadırlar. Böylelikle bir evlilik yüzünden iç savaşa sürüklenme tehlikesi de uzaklaştırılmış olmaktadır. Ayrıca böyle sınıfsal açıdan uygun olmayan, yani tüm dış koşullara karşın gerçekleştirilmiş olan bir evlilik, aslında kadınlara ve papazlara insanın ait olmaktan olabildiğince kaçınması gereken bu iki sınıfa tanınmış bir ayrıcalıktır. Ayrıca her ülkede her kadının bu doğal hakkı elinden alınmış tek bir erkek dışında her istediğiyle evlenebileceğini düşünmek gerekir. Bu zavallı adam da ülkenin hükümdarıdır. O elini ülkesine vermiştir ve devletin yüce çıkarlarıyla, yani ülkenin esenliğiyle bağlamıştır. Ama sonunda o da bir insandır ve o da bir kez yüreğinin sesine uymak ister. Bu yüzden hükümdarın bir metres tutmasını yasaklamak ya da onu kınamaya kalkışmak haksızlık ve nankörlüktür. Ayrıca dar kafalılıktır. Hükümdarın açısından da böyle bir metres cinsel onur bakımından bir ölçüde istisna bir kişidir. Genel kuralın dışına çıkar. Çünkü o kadın kendisini sevdiği ve o da kendisini seven ama asla evlenemeyecek olan bir adama vermiştir. Ne var ki genel olarak kadın onur ilkesine verilmiş olan sayısız kanlı kurban, bu ilkenin başlangıçta hiç de doğal bir kökeni bulunmadığını kanıtlamaktadır. Bu kurbanlar çocukların öldürülmesiyle ve annelerin intiharıyla verilmiştir. Yine de kendini yasal olmayan bir biçimde veren bir kız, tüm cinsine karşı bir sadakatsizlikte bulunmuş olur. Ancak bu sadakat sadece sessizce kabul edilmiştir ve üzerine yemin edilmiş değildir. Ve olağan durumda bundan en çok kendisi zarar göreceği için bu davranışında kızın aptallığı kötülüğünden çok daha ağır basmaktadır. Erkeklerin cinsel onuru kadınların cinsel onuru sayesinde ortaya çıkar. Cinsel onuruyla karşı tarafla çok elverişli bir teslimiyeti, yani evliliği gerçekleştirmiş olan kadının da bu teslimiyete uymasını isteyen bir karşı ortak ruhtur. Böylece bu sözleşmenin gevşek bir itaatle bozulmasıyla sağlamlığını yitirmemesi ve bu sözleşmeyle her şeyi veren erkeklerin karşılığında aldıkları şeyden, yani kadının tek sahibi olmaktan bile emin olamamalarına yol açması sağlanmış olur. Buna uygun olarak erkeğin onuru karısının evliliğe ihanetinin intikamını almasını ve onu en azından ondan ayrılarak cezalandırmasını gerektirir. Karısına bile bile göz yumarsa erkekler topluluğu tarafından onursuzlukla damgalanır. Yine de bu damga kadının cinsel onurunu yitirmesine karşılık düşen damga kadar derine işlemez. Daha çok bir kendi onurunun hekimi, yani önemsiz bir leke sayılır. Çünkü erkek çok sayıda daha başka ve daha önemli ilişkilere girdiğinden cinsel ilişki onun için ikinci derecede önemlidir. Yakın dönemin iki büyük drama yazarı her biri ikişer kez olmak üzere bu erkek onurunu konu edinmişlerdir. Shakespeare Otello'da ve Kış Masalı'nda ve Calderon Gizli Hakarete Gizli İntikam'da ayrıca bu onur yalnızca kadının cezalandırılmasını gerektirir. Zina işlediği sevgilisinin cezalandırılması gereksiz bir eylemdir. Bu da erkek onurunun erkeklerin ortak ruhundan kaynaklandığının kanıtıdır. Buraya kadar türleriyle ve ilkeleriyle incelediğim onur, tüm halklarda ve tüm zamanlarda genel geçer olarak vardır. Kadın onurunun ilkelerinde bazı yerel ve dönemsel değişiklikler gösterilebilir. Bununla birlikte onurun genel ve her yerde geçerli olanından bütünüyle farklı bir türü vardır. Bu türü ne Grekler ne de Romalılar biliyorlardı. Ne Çinliler ne Hintliler ne de Müslümanlar bugüne dek onun hakkında bir şey duymuşlardı. Çünkü bu onur ancak Orta Çağ'da ve sadece Hristiyan Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Burada bile yalnızca halkın son derece küçük bir bölümü içinde, yani toplumun yüksek tabakalarında ve onlara özenenlerde görülmüştür. Söz konusu onur, şövalye onurudur. Bu onurun ilkeleri şimdiye dek burada irdelediğimizden bütünüyle farklı, hatta kısmen buna karşıt oldukları için, birincisi onurlu adamı, bu ikincisi ise onur adamını ortaya çıkardığı için, bunun ilkelerini burada özel olarak şövalye onurunun bir yasalar bütünü ya da aynası olarak ortaya koyacağım. 1. Bu onur başkalarının bizim değerimiz hakkındaki görüşlerine değil, sadece ve sadece böyle bir görüşün dile getirilişine dayanmaktadır. Dile getirilen bu görüşün bir temeli olup olmayışı bir yana, böyle bir görüşün var olup olmadığı bile fark etmez. Buna göre başkaları yaşam tarzımız yüzünden hakkımızda istedikleri kadar kötü düşünceler beslesinler, istedikleri kadar bizi hor görsünler, içlerinden biri bu görüşü yüksek sesle dile getirmediği sürece bu görüşün onura kesinlikle bir zararı dokunmaz. Ama bunun tersine özelliklerimiz ve eylemlerimizle başkalarının ne kadar bize saygı duymaları için zorlarsak zorlayalım, çünkü bu onların keyfine bağlı değildir, İçlerinden herhangi birisi, isterse en kötü ve en aptalı olsun, bizim hakkımızdaki küçümsemesini dile getirebilir ve o anda onurumuz zedelenmiştir. Hatta eğer yeniden onarılmazsa artık sonsuza dek gitmiştir. Bu onurun kesinlikle başkalarının görüşüne değil, bu görüşünün dile getirilişine bağlı olduğunun fazladan bir kanıtı, kara çalmaların geri alınabilmeleri ve gerektiğinde haklarında özür dilenebilmesi ve böylelikle sanki hiç söylenmemişler gibi davranılabilmesidir. Bu kara çalmaların kaynaklandıkları görüşün bu sırada değişip değişmeyeceğinin ya da kara çalmanın niçin yapılmış olabileceğinin olaya hiçbir katkısı yoktur. Yalnızca söylenen söz geri alınır ve sonra her şey yine iyidir. Demek ki burada saygıyı hak etmek değil, onu inadına elde etmek gözetilir. 2. Bir adamın onuru onun yaptıklarına değil, hangi acıları çektiğine, başına neler geldiğine bağlıdır. İlk önce irdelenmiş bulunan genel geçer onurun ilkelerine göre bu onur sadece bir kimsenin kendisinin ne söylediğine ya da yaptığına bağlıdır. Buna karşılık şövalye onuru başka herhangi birinin ne söylediğine ya da yaptığına bağlıdır. Buna göre şövalye onuru herkesin elinde, hatta dilinin ucundadır ve bir kişi bir fırsatı kullanırsa ve ilgili kişi biraz aşağıda anlatacağımız bir onarma işlemiyle onurunu yeniden kazanmazsa her an geri gelmemek üzere yitirilebilir. Onurunu yeniden kazanma işlemi de ancak o kişinin yaşamını, sağlığını, özgürlüğünü, malını, mülkünü ve huzurunu tehlikeye atmasıyla gerçekleştirilebilir. Buna göre bir adamın yapıp ettikleri en adil ve en soylu, ruh hali en temiz, zihni en olağanüstü olabilir. Yine de onur yasalarını çiğnediği için değil ama şerefsiz sertlerinin teki, en aptal öküz, bir hırsız, bir kumarbaz, herkese borçlanan birisi, kısacası hiçbir değeri olmayan 5 para etmez biri karşısına çıkıp da ona küfür etmeye yeltendiği için onurunu her an yitirebilir. Hatta çoğu zaman söz konusu kişi bundan hoşlanan türden biri olacaktır. Çünkü tam da Seneca'nın doğru bir biçimde belirttiği gibi, bir insan ne kadar hor görülesi ve komik biri ise dili de o kadar gevşek olduğu için böyle biri de ilk betimlenen kişiye karşı kolayca tahrik olacaktır. Çünkü karşıtlar birbirinden nefret ederler ve ağır basan üstünlüklerin görülmesi değersizliğin sessiz öfkesini duyurur. Bu yüzden Goethe der ki, düşmanlarından ne yakınırsın? Senin olduğun gibi oluşunu sessizce sonsuz bir suçlama gibi gören dostların gibi mi olsalardı? Batı Doğu Divanı. Son betimlenen kişilerin onur ilkesini ne çok şeye borçlu oldukları görülüyor. Böylece aksi halde kendileri için ulaşılamaz olan kimselerle aynı düzeyde yer alıyorlar. Şimdi böyle biri küfür ettiğinde, yani ötekine kötü bir özellik atfettiğinde, bu söz kestirmeden nesnel açıdan doğru ve temellendirilmiş bir yargı olarak, kesinleşmiş bir ferman olarak geçerli kabul edilir. Eğer hemen kanla geçersiz kılınmazsa bütün bir gelecek boyunca doğru ve geçerli olarak kalır. Yani küfür edilen tüm onur adamlarının gözünde küfredenin ve bu adam isterse dünyadaki en kötü insan olsun onu andığı gibi kalır. Çünkü bunu uzmanlık dilindeki anlatımıyla üzerine oturtmuştur. Buna göre onur adamları şimdi onu kesinlikle hor görecekler, ondan bir vebalı gibi kaçacaklar. Örneğin onun da geleceği bir toplantıya gitmeyi yüksek sesle ve açıkça reddedeceklerdir bunun gibi. Öyle sanıyorum ki bu bilgece temel görüşün kaynağı kesinlikle orta çağda 15. yüzyıla dek ceza davalarında suçlayanın suçu değil, suçlananın suçsuzluğunu kanıtlamasının gerekmiş olmasına dayandırılabilir. Bu kanıtlama, suçlananın bir de kendisinin yalan yemin etmeye yatkın olmadığına inandıklarına yemin eden yemin yardımcılarına gerek duyduğu, arınma yeminiyle gerçekleştirilebilirdi. Bu yardımcıları bulamadıysa ya da suçlayan onları kabul etmediyse Tanrı'nın yargısı yürürlüğe girer ve bu da bilindiği gibi düelloya dayanırdı. Çünkü suçlanan artık dürüstlüğünden kuşkulanılan biriydi ve kendini temize çıkarması gerekirdi. Burada dürüstlüğünden kuşkulanılma kavramının ve yemin hariç olmak üzere onur adamları arasında geçen tüm olayların oluş biçiminin kökenini görüyoruz. Yine burada onur adamlarının yalan suçlaması karşısında duydukları zorunlu ve büyük öfke de açıklanmış oluyor. Yalan gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği için bu öfke çok tuhaf görünmektedir. Ama özellikle İngiltere'de kökü derinlerde yatan bir boş inanç olarak gelişmiştir. Gerçekte ise yalan suçlamasını ölümle cezalandırma tehdidi savuran herkesin yaşamında hiç yalan söylememiş olması gerekirdi. Yani Orta Çağ'ın ceza davalarındaki kestirme yöntem, suçlananın suçlayana yalan söylüyorsun yanıtını vermesiydi. Bunun üzerine hemen Tanrı'nın yargısı kabul edilirdi. Bu yüzden Şövalye Onuru'nun kitabında yalan suçlamasının ardından hemen silahlara başvurma çağrısının gelmesi gerektiği yazılıdır. Küfür hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ama küfürden daha kötü, daha dehşet verici bir şey var ki, ondan burada Şövalye Onuru'nun yasalar bütünü içinde söz ettiğim için onur adamlarından özür dilemem gerekiyor. Çünkü bunu salt düşünmeleri bile tüylerini ürpertiyor ve saçlarını diken diken ediyordur. Kısacası, kötülükte dünyada en büyüktür ve ölümden ve cehennem azabından beterdir. Bu da, söylemesi bile korkunç, başkasına bir tokat atmak ya da vurmaktır. Bu müthiş bir olaydır ve öyle tümden bir onur ölümüne yol açar ki öteki tüm onur incinmeleri sadece kan dökmeyle onarılabilirken bunun tam olarak onarılabilmesi için tam bir ölüm vuruşu gereklidir. Şövalye onurunun insanın kendinde ve kendi başına ne olduğuyla ve ne olabileceğiyle ya da ahlaki yapısının günün birinde değişebilip değişmeyebileceğiyle ve tüm bu kılı kırk yarmalarla hiçbir ilgisi yoktur. Bu onur incindiği ya da bu duruma göre yitirildiği zaman çabuk davranılırsa tek bir genel geçer yöntemle, düelloyla, kısa süreli ve bütünüyle yeniden kurulabilir. Ama onuru inciten, şövalye onurunun yasalarını kabul eden tabakalardan birine ait değilse ya da daha önce de bir kez bu yasaya karşı gelmişse, o zaman öncelikle bu onur incitmesi eylem yoluyla gerçekleşmişse, ama sadece sözle gerçekleşmiş de olsa, eğer silah kuşanılmış ise, o kişiyi anında, olsa olsa bir saat içinde bıçaklayarak daha güvenli bir işlem yapılabilir. Böylelikle onur yeniden kurtulmuş olur. Ayrıca bundan doğacak tatsızlıklar düşünüldüğü için de, bu adımdan kaçınmak isteniyorsa ya da onuru incitenin şövalye onurunun yasalarını kabul edip etmediğinden emin olunmamışsa, avantaj denilen bir hafifletici yöntem vardır. Bu yöntemde onuru inciten kaba davranmışsa, ona karşı gözle görülür bir biçimde daha kaba davranmaya dayanır. Artık küfrün son sınırına varıldığında yumruk vurulur ve üstelik burada da bir onur kurtarma üslubu vardır. Tokatlara sopa vuruşlarıyla, sopa vuruşlarına kamçı darbeleriyle karşılık verilir. Kimileri bu sonunculara karşı çok iyi denenmiş bir davranış olarak tükürmeyi önermektedirler. Ancak bu yöntemleri zamanında uygulamazsa kesinlikle kanlı operasyonlara yönelmesi gerekir. Bu yatıştırıcı yöntemin temeli esas olarak aşağıdaki ilkededir. 4. Nasıl ki küfür yemek bir utançsa küfür etmek de bir onurdur. Örneğin hakikat, hak ve akıl rakibimden yana olsun ama ben küfür edersem bunların tümünün çekip gitmesi gerekir ve hak ve onur benim tarafıma geçer. Buna karşılık rakibim onurunu geçici olarak onu hukukla ve akılla değil ama kurşunla ve kılıçla yeniden oluşturana dek yitirmiştir. Buna göre kabalık onur açısından başka her özelliğin yerine geçen ya da onlara ağır basan bir özelliktir. En kaba olan her zaman haklıdır. Daha fazlasına ne gerek var? Birisi hangi aptallığı, hangi terbiyesizliği, hangi kötülüğü yapmış olursa olsun, bir kabalık sayesinde bunların tümü unutulur ve derhal meşrulaştırılır. Bir tartışmada ya da bir konuşmada bir başkası konuyu daha iyi bildiğini, hakikati daha çok sevdiğini, bizden daha çok anlayışa, daha sağlıklı yargılara sahip olduğunu gösterdiğinde ya da genel olarak bizi gölgede bırakan zihinsel üstünlükleri olduğunu belli ettiğinde, hakaret edip kabalaşarak tüm bu gibi üstünlükleri ve bizim onlar yüzünden ortaya çıkan eksikliğimizi hemen ortadan kaldırabilir ve şimdi kendimiz üstün duruma geçebiliriz. Çünkü bir kabalık her türlü sabı alt eder ve tüm aklı felç eder. Rakibimiz de bu yüzden aynı yönteme başvurmaz ve onu daha büyük bir kabalıkla yanıtlamazsa, yani soylu bir kavgada avantaj yöntemine başvurmazsa, yenen taraf olarak kalırız ve onur bizim tarafımızdadır. Hakikatin, bilginin, aklın, zihnin, esprinin çekip gitmesi ve tanrısal kabalık tarafından sahadan kovulması gerekir. Bu yüzden onur adamları, bir kimse kendi görüşlerinden farklı olan ya da kendilerinin ortaya koyabileceğinden daha çok akıl belirtisi taşıyan bir görüşü dile getirir getirmez hemen surat asacaklar, hemen savaş atına bineceklerdir. Bir tartışmada bir karşı sav bulamadıklarında hemen bir kabalık bulmaya çalışacaklardır ki bu da aynı işi görecek ve bulunması da daha kolay olacaktır. Böylece tartışmadan galip ayrılacaklardır. Daha burada bile onur ilkesinin toplumun görgüsünü soylulaştırdığı için övülmesinin nedenle haklı olduğu görülebilir. Bu düzenleyici ilke de aşağıda açıklayacağımız gibi tüm yasanın asıl temel düzenleyici ilkesi ve ruhu olan bir başka ilkeye dayanır. 5. Onur söz konusu olduğunda tüm farklılıklarına karşın herkesin başvurabileceği en yüksek yargı makamı fiziksel şiddettir. Yani hayvanlıktır. Çünkü her kabalık zihinsel güçlerle ya da ahlaki hukukla yapılan kavgayı yetersiz sayıp onların yerine fiziksel kuvvetlerin kavgasını geçirmek aslında bir hayvanlıktır. Ki bu fiziksel kuvvetlerin kavgası Franklin'in alet yapan hayvan gibi tanımladığı insan türünde kendine özgü silahlarla düelloda gerçekleştirilir ve itiraz edilemez bir karara vardırır. Bu temel düzenleyici ilke bilindiği gibi tek bir sözcükle, olmayan akıl deyimine benzer bir biçimde ve bu deyim gibi ironik olarak yumruk hukuku deyimiyle tanımlanır. Buna göre şövalye onuruna yumruk onuru denmesi gerekir. 6. Daha yukarıda burjuva hukukunun mülkiyet ilişkileri, üstlenilen yükümlülükler ve verilen sözler açısından çok titiz bulmuştuk. Buna karşılık burada ele aldığımız yasalar bütünü bu konuda en soylu bir liberallik gösterir. Sadece tek bir sözün çiğnenmemesi gerekir, o da onur sözüdür. Yani onurum üzerine denilerek verilmiş olan sözdür. Buradan başka her türlü sözün tutulmayabileceği varsayımı çıkar. Hatta bu onur sözünün çiğnenmesinde bile onur, gerekirse onur sözü verdiklerini öne sürenlerin arasındaki bir düello ile kurtulabilir. Ayrıca burada ödenmesi gereken tek bir borç vardır. O da buna uygun olarak onur borcu denilen kumar borcudur. Tüm öteki borçlar yüzünden Yahudiler ve Hristiyanlar dolandırılabilir. Bu şövalye ruhuna kesinlikle zarar vermez. Ön yargısız birisi